Hayırlı günler sevgili Erkam Radyo dinleyenleri. Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Konuğumuz programımızın sahibi yardımcı doçent doktor Frant Erdoğan Bey ile birlikteyiz. Hocam, beslenme ne demektir? Faydası nedir? Zararları nedir? Beslenmenin tanımını bir yapabilir miyiz?
Şimdi biz bugün hani konuşma konusu olarak beslenmeyi seçelim diye düşündük. Aslında konumuz çocuk beslenmesi bizim ama biz burada bu programda hani çocukları şöyle besleyelim, şunu eksik bırakmayalım, bunu fazla verelim gibi değil de genel beslenme prensiplerinden bahsetmeyi düşündük. Ve bir de merak uyandıran bazı konular var. Dinleyenlerimizden gelen sorular oluyor mesela, işte bir glisemik indeks tutturulmuş gidiyor, bu nedir? 3 beyaz zehir, 5 beyaz zehir falan mevzu nedir diye. Bunlardan bahsedelim istedik bugün. Evet. Şimdi tanım, beslenme, yani bu artık Türk Dil Kurumu'ndan cevaplanacak bir şey, tıbbi bir soru değil esasında. İnsan bir organizma, bir çalışan makine gibi düşünün. Bir takım ürünler ortaya koyuyor. Varlığını devam ettiriyor daha ötesi. Artı çocuk yaş grubu söz konusu olduğunda büyüyor, gelişiyor. Yani bir büyüme gelişme var, bir varlığın idamesi var, bir de bir ürün ortaya koymak var. Bunlar için de doğal olarak bir takım yakıta ihtiyaç olacak. Bu yakıtın bir kısmı sadece yakıt olarak değerlendirilebilir ama bir kısmı yapı taşı olarak değerlendirilecek şeyler. Bu manada çocuk beslenmesini ayırmamız gerekiyor. Çocuklar yetişkine ilave olarak büyüme gelişme çağında olmaları hasebiyle ekstra ilave besinlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bir de beslenmenin ana, klasik, geleneksel beslenmemizin dışında immün modülatörler dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirdiğini iddia eden gıdalar var. Fonksiyonel gıdalar diyoruz. Hastalıklara karşı koruduğu iddia edilen gıdalar var. Enerji veren içeceklerden bahsedeceğiz. Artı gıdalara konan katkı maddeleri, gıdalardaki katkı maddeleri diyelim tamamına. Bunların potansiyel faydaları ve zararları var. Bunlardan evet. Bahsetmek gerekiyor esasında. Beslenme budur. Organizmanın devamını sağlayan, büyüme gelişmeye ihtiyaç duyan organizmalarda bu yakıtı sağlayan, artı ürün ortaya koymayı yarayan gıda maddeleridir. Asıl olan her yerde olduğu gibi ölçülü olmaktır. Şöyle bir atasözü olmuş artık, atasözü derken tıbbi manada atasözü sanıyorum, Hipokrat'a ait bu söz. İlaç ile zehri belirleyen şey, ilaç ile zehir arasındaki fark ettirici şey miktardır diyorlar.
Evet.
Bir şeyi az miktarda tüketirseniz ilaç hüviyetindeyken çok miktarda tükettiğinizde sizin için zehir olabiliyor. İşte bir ağrı kesici içtiğinizde ağrı kesiyor, şifa oluyor. 5 ağrı kesici içerseniz mide kanaması geçiriyorsunuz. Evet. 20 ağrı kesici aynı anda içerseniz bu karaciğer yetmezliğiyle ölümünüze sebep olabiliyor. Gıdalar da bu şekilde verildiğinde sizin hayatınızı idame ettirecek olan, gelişmenizi sağlayacak olan, vücudunuzun temel ihtiyaçlarını aşırı tüketirseniz buradan çıkacak sonuç organizmanın iflası olabiliyor. Bu manada bir, beslenme nedir? Beslenme organizmanın hayatının devamı için gerekli olan maddelerin teminidir. İki, kararında olmasıdır ki radyomuzun da ana teması, radyomuzun da ana vermek istediği mesaj az ve ölçülü beslenmedir. Bu manada aslında radyomuzun genel gidişatı, genel prensiplerine de uygun bir program olacak diye düşünüyorum.
Hocam, insanın yaşayabilmesi için ne kadar bir besin çeşidine ihtiyacı var? Böyle bir şey var mı?
Şimdi şöyle olarak diyelim. Besin öğelerini sınıflamak lazım burada. Bu işin iyice temel bilimler kısmı aslında. İşte ilk öğretim, orta öğretimden itibaren duyduğunuz şeyler. Proteinler var, karbonhidratlar evet. var, yağlar var. Bir gruba koyun. Su olmazsa olmaz bir başka grup. Bir de vitamin, mineral ve eser element dediğimiz grup var. Şimdi biz bu programda protein, karbonhidrat, yağı ayrıca konuşacağız. Vitaminler, herkese malum olan vitaminler. Eser element dediğimiz şeyler, mineraller dediğimiz şeyler de en meşhuru kalsiyumu herkes bilir.
Evet.
Ama bunun dışında sodyumu, potasyumu, en ucuna giderseniz vanadyumu, molibdeni, kromu vesairesi de var. Bunların kısmı azamı faydalı şeyler, gerekli şeyler ama hepsini çok alırsanız problem yaşarsınız. Bir de olmaması gerektiği halde alınanlar var. Ağır metaller var mesela. İşte akü sanayinde çalışan çırak çocukların problemi. Uygunsuz tutulan balıkları tüketen çocukların problemi. Bunlar biraz daha istisnai ve bir sonraki programda inşallah bahsedeceğimiz konular.
Evet. Hocam, peki besin demişken dengeli beslenme adına da burada söyleyebileceğimiz bir şeyler olabilir mi?
Şimdi hocam şöyle, dengeli beslenmeden kastımız şu. Bir organizmanın ihtiyacı olanı almasıdır. İhtiyacını eksik bırakmamasıdır. Aldığını aşırı almamasıdır. Eğer almanız gerekenlerin hepsini alıyorsanız, yetişkin çağda bir insandan bahsediyorsak, hayatiyetinizi uygun ve sağlıklı bir şekilde devam ettirirsiniz. Dengeliden kasıt şudur. Bir organizmanın alması gereken karbonhidrat, yağ ve protein miktarını alması gerektiği kadar alması hali dengeli beslenmedir basitçe. Dengesiz beslenme de doğal olarak bunların aşırı veya eksik alınmasını ifade eder.
Hocam, besin öğeleri nedir? Görevleri, kaynakları, bunların eksikliği, fazlaları gibi
açıklarsak. Şimdi bunları açıklarsak tek tek konuşmamız lazım Tamer hocam. Dediğim gibi kabaca ilk kısım protein, yağ, karbonhidrat kısmıdır. Meşhur olan, bilinmesi gereken, genel kabul gören kısmı. Mesela proteinlerden bahsedecek olursak Proteinlerin görevleri nelerdir? Proteinler vücutta aslında her şeydir. Proteinler amino asit denen küçük birimlerden oluşan maddelerdir. Ve vücuttaki enzimler, hormonlar, fizyolojik işlevleri yürüten bütün maddeler proteinlerdir. Eğer sıvınız, kanınız damarda duruyorsa, dışarıya doğru sızıp ödem yapmıyorsa bu proteinler sayesinde olur. Beyniniz gelişiyorsa bu proteinler sayesinde olur. Bağışıklık sisteminiz tamamen proteinlerden müteşekkildir aslında. Vücuda giren mikroplara karşı oluşan antikorlar protein yapıda maddelerdir. Kaslarınızın tamamı protein yapıdadır. Yani işte çocuklar çok sever ya kolunu sıkıp pozusunu göstermeyi. Orada gördüğünüz kas kitlesinin tamamı proteindir. Evet. Proteininiz yoksa, proteininiz eksikse bunlar erimeye başlar. İşte savaş mağduru çocuklarda gördüğümüz gibi. Ya da bence çok anlamsız ve kötü bir örnek bu. İşte vücut geliştirme denen işle uğraşan şahısların o anormal görüntüleri, o tuhaf görüntüleri, anormal miktarda vücuda alınmış proteinlerin buralarda lokalize edilmesiyle oluşur. Proteinler vücudun yapı taşıdır kabaca. Ne işe yarar proteinler derseniz, proteinlerin yaramadığı bir iş yoktur az önce dediğim gibi. Büyüme gelişme proteinler olur, zihinsel faaliyetler proteinle olur, mikroba karşı savaş proteinle olur, her şey proteinle olur. Eksikliğinde ne görülür proteinlerin? Vücutta protein bir kere çok az miktarda depolanır. Bunların alımı, kullanımı söz konusudur. Bu yüzden yedekte biriktirdiğiniz protein belki 3 ay belki 5 ay sizi idare eder. Eskiden hani meşhur bir ince hastalığı vardır. Verem, tüberküloz hastalığı. Düzgün beslenmezseniz ince hastalığa tutulursunuz. Niye? Protein yok, immünoglobulin yok. Kabaca. İyi beslenmeyen bir çocuğun velev ki şişko bile olsa, bunu özellikle hani obez demiyorum, şişko diyorum. Sürekli makarna yerseniz proteinden fakir ama şişko bir adam çıkarırsınız piyasaya. Evet. Sonra bu çocuk matematikten niye zayıf alıyor? Gerekli nörotransmitter sadece protein yok ki adamın. Yani beslenme yetersizliği buralara varabilir. Evet. Çok düşük protein tüketen bir sanatkar söz konusu olamaz. Bu tip üst faaliyetleri de gören her şey proteinlerdir. Eksikliği hayati faaliyetlerin tamamının gerilemesi anlamına gelir. Fazla alınırsa ne olur? Fazla alınırsa hani şöyle bir örnek vereyim. Mesela gut hastalığını duymuşsunuzdur. Evet. Meşhur bir hastalıktır. Avrupa'da işte 16-17. Yüzyıldan beri bilinir. Hanedan hastalığı, saltanat hastalığı denir. Niye? İşte,
fazla proteinli.
Evet, fazla protein, o da et proteini aslında. Niye vatandaş yiyecek et bulamıyor ama saltanat ailesi, kraliyet ailesi çokça tüketiyor. Evet. Bunun fazlası da guta neden oluyor. İşte fazla proteinler yıkılım ürünü olan ürik asitin eklemlerde birikmesiyle eklem iltihabı yapıyor. Yani gut meşhur bir örnek olduğu için bunu verdik. Böbrek yetmezliklerine neden olabilir proteinin fazlası. Ama benim vurgu yapmak istediğim nokta şu: bunlar gut hastalığı büyük oranda genetik geçişli olan bir hastalıktır. Çok anormal et tüketmeyen bireylerde de olur. Çok anormal et tüketen bireylerde de olmayabilir. Bilir ayrıca. Ama mesela programın birkaç yerinde daha buna böyle atıfta bulunacağız. İşte bu spor amaçlı protein, kreatinin vesaire kullananlar için bu. Bir, uygunsuz tüketim. İki, aşırı tüketim. Üç, ruhsatsız ürünün tüketimi. Ayrıca alınmışın tüketilmemesi de böbreklerde ciddi problemlere sebep olabilmekte. Çünkü bunu süzen organ böbrek. Evet. Böbrek olmayınca, protein fazla olunca böbrek faaliyet görmemeye başlıyor. Dediğimiz gibi protein işin yapı taşıdır. İnsan dediğiniz şeyi biyolojik olarak tanımlayacaksanız insan aslında bir proteindir.
Evet. Hocam peki biz proteini az gelen bir insanın rahatsızlanmadan dışarıdan bir görünüşü, fiziki olarak görünüşünde anlayabilir miyiz yani?
Şimdi iki şekilde ifade etmek lazım bunu. İnsanın söz gelimi bir kanser hastasıdır. Uzun süre düzgün beslenememiştir. Eriyip bitmiştir tabiri caizse. Bu kişinin protein alımının yetersiz olduğu çok rahatlıkla söylenebilir.
Bu ileri seviye.
Bu en uç seviye budur. Ama normal şartlarda işte az önce dedim ya, bir çocuk iyi beslenmiyor. Et hiç tüketmiyor. Sebze hiç tüketmiyor. Yumurta almamış. Tahıllardan mahrum. Bildiği sabah akşam makarna yemiş. Bulgur pilavı yemiş, erişte yemiş. Bu çocuktan hiçbir şey anlayamazsınız. Görüntü toz toparlak, sevimli bir yaratık ama ortada faaliyet görmeyen kof bir yapı. O yüzden risk protein gibi eksikliği kısa vadede anlaşılması çok mümkün değildir.
Evet. Hocam karbonhidrat nedir? Ne işe yarar? Gerçekten zehir midir?
Evet, anlaşılmaz konulardan biri budur.
Evet.
Dedik ya, Hipokrat bile söylemiş bunu arkadaş. Yani bir şeyi ölçüsünde tüketirsen ilaç gibidir. Aşırı tüketirsen zehir hükmüne geçer. Bu karbonhidratın kabahati değil, karbonhidratı uygunsuz istihdam edenlerin kabahatidir. İşte üç zehirden kaçınmak, un, şeker, işte neydi, tuz falan, böyle bir şey yok bir kere. Yani bunlar belki magazin basında karşılık bulabilecek şeylerdir. Ayrıca piyasada Profesör Titri ile de dolaşanlar var bu konuda, uygunsuz bilgiler vermekte meşhur. Karbonhidrat ciddi bir besin öğesidir. Karbonhidrat karbonhidrat olması gerektiği kadar alınmalıdır. Karbonhidratı kimin ne kadar alacağı, ne kadar hangi çeşit karbonhidratları alması gerektiği her kişiye özel konuşulmalıdır neredeyse. Ha böyle bir şey mümkün değildir ama en azından yaş gruplarına göre, özel sağlık problemleri olanlara göre ayırmalıyız. Bir çocuk tabii ki karbonhidrat tüketecektir. Artı çocuklar büyüme gelişme devresinde oldukları için mutlaka günü, geceyi, işte yılı pozitif balansta bitirmelidirler. Fazla enerjileri olmaması halinde gelişmeleri de söz konusu değildir. O yüzden işte 60 yaşına gelmiş, evinden dışarıya çıkmayan bir hacı amca ile 8 yaşında zıpır zıpır akşama kadar hoplayan, zıplayan, koşturan ve büyümesi gereken bir çocuk için karbonhidrata bakış açıları aynı olmamalıdır, evet. Doğal olarak. Karbonhidrat zehir falan değildir. O 3 zehirin biri buysa olay tamamen iftira boyutundadır. Karbonhidrat olması gereken, vücut kullanılması gereken bir maddedir. Karbonhidratları biz en çok enerji kaynağı olarak kullanırız. Ama her şeyin enerjisi buradan kaynaklanır. Çok basit düşününüz. Normal şartlarda işte çok zeki bir şahıs her şeye çok güzel pratik cevaplar verebiliyor. İşte kendi mesleğinde hakim, kendi mesleği her şeye cevap veriyor. Ama adam bir yaz günü oruç tutmuş, işte iftara yarım saat var. Gerçekten siz ona soruyorsunuz, o da boş boş size bakıyor. Zorlasanız cevap veriyor. Bu doğal bir şey. Niye? Çünkü bunu kullanacak beyin hücrelerinin yakıtı olan karbonhidrat o an yok vücutta. Hazır karbonhidrat yok. Evet, evet. Depoları sağlam. Bu adam iki gün daha oruç tutsa ölmeyecek muhakkak ki ama şey, yağlar, kaslar yıkılıp glikoza dönüştürecek. Bunlar da hayati faaliyetlerde kullanılacak ama evet. Entelektüel faaliyet gibi bir üst merci kullanım dışı tercih edilecek. Kullanım dışı bırakılacak. Böyle olunca soruya cevap vermeyecek. Bu manada karbonhidratlar ilaç niyetinedir aslında. Ölçüsüyle tüketirseniz eğer. Kaynağı nedir derseniz karbonhidratlar malum şey, şekerli gıdalar diye ayırabilirsiniz. İşte beyaz gıdalar, unlu gıdalar, karbonhidrattan zengindir bunlar. Ama her şeyin içinde karbonhidrat vardır. Sütün içinde de vardır. Tahılda da vardır. Meyve sebzede de vardır. İşte bunların işte monosakkarit, disakkaritleri vardır. Daha kompleks karbonhidratlar vardır. Nişastalar vardır ama programımızın kapasitesini aşar aslında bunlar. Evet. Karbonhidratlar vücudun enerji kaynağıdır. Olması gerektiği kadar alınması halinde ilaç hüviyetindedir. Aşırı tüketiyorsanız da bu karbonhidratın değil sizin kabahatinizdir.
Evet. Hocam bu glisemik indeks nedir? Bunları, bu ölçümü biz yapabilir miyiz?
Yok, yani vatandaş olarak evde böyle bir ölçüm yapamayız doğal olarak. Hastane evet. şartlarında yapılır ama şimdi burada da bir standart yok aslında. Adam diyor ki referans bir şeyle kıyasla bunu diyor. Diyor ki işte her insanda bir dilim ekmek kan şekerini ne kadar arttırıyor? Bir dilim ekmek işte tamamen kafadan söylüyorum bunu. 10 miligram desilitre arttırıyor. Peki o zaman falanca gıdanın klasik bir porsiyonu bundan çok fazla arttırıyorsa bunun glisemik indeksi yüksek oluyor. Ama klasik porsiyon da tabii ortada kalan bir laf. Yani bir beyaz ekmeğin bir porsiyonu deseniz bir yetişkin bir yemekte işte 3 dilim ekmek yer mesela. 3 dilim ekmek ne kadar şeker arttırıyor? Portakal suyu diyelim 2 bardak içerseniz çok olsa. Pizzadan bahsetseniz büyükçe bir dilim. Makarna işte 3 büyük kepçelik bir tabaktan bahsedersiniz. Bunları ekmekle kıyaslasanız mesela ya da 50 gram bir karbonhidratlı bir glikozla vesaire kıyaslasanız glisemik indeksi çok yüksek olan, hani böyle çok anormal yüksek şeyler yoktur ama kıyasen en yüksekleri pirinç pilavıdır, vişne suyudur, beyaz ekmektir, haşlanmış patatestir. Bunlar üst segment, yani bir verdiğinizde 3 şişiren gıdalardır, öyle söyleyelim. Ama bunun yanında mesela şaşırtıcı bir şekilde makarna nispeten daha masumdur bunlara göre. Elma dediğiniz zaman çok daha düşük, yağsız süt dediğiniz zaman çok daha düşük glisemik yük getirirler vücuda. Evet. Bu da glisemi, bu arada onu söylemeden başladık, şekeri ifade eder. Vücudunuzu oluşturduğu şeker yükü daha düşük olduğu için elmayla geçiştirebildiğiniz bir öğün zayıflamanız için daha faydalıdır. Ama vişne suyu dediğim gibi bu manada oldukça olumsuz yük getirir. Ama bunlarda da glisemik indeks tek başına yeterli değildir. Bir de glisemik yük vardır. Yani hem artırdığı şekerin miktarı vardır hem de evet. kalitesi vardır. Bununla da kıyaslarsanız eğer mesela en kötü örneklerden biri pizzadır. Bu yüzden glisemik indeksten vazgeçtik, artık glisemik yük uğraşıyoruz aslında. Böyle olunca mesela glisemik indeksle kıyasladığınızda vişne suyu pizzadan daha kötü gözükmekle birlikte glisemik yük vücuda getirdiği şeye baktığınızda en kötüsü pizzadır. Sonra pirinç pilavıdır. İşte haşlanmış patatestir. Patates kızartmasıdır. Diyeceksiniz ki biz zaten bunları biliyoruz. Biz de zaten bilinenleri ilan edebildik sadece. Bunlara dikkat edin. Ama bunlardan zehir gibi kaçınmanızın bir manası yoktur.
Hocam vişne suyu diyorsunuz, özellikle vişne suyu şeker neden başka hayır, niye diğer içeceklerde de, hazır içeceklerde de şeker yüksek olanlar?
Yok, bu hazır içecek değil yalnız. Vişne suyundan kasıt sıkılmış vişne suyu.
Yani taze vişne suyu.
Doğal, doğal sadece vişneden yani. Elde edilmiş su. Tamam. Öyle söyleyelim.
Tamam hocam. Hocam vücudumuzda yağlarımız var. Hep böyle şikayetçi oluyoruz o yağlarımızdan da çoğu zaman. Neden vücuttaki yağlarımız, daha doğrusu bize faydalı mıdır, zararlı mıdır, olması mı gerekiyordur, ne kadar zararlıdır?
Şimdi yağ da aslında dediğimiz gibi karbonhidratlar için biz dedik ya, temel besin kaynağımızdır, temel enerji depomuzdur. Yağ da bunun depolanmış şeklidir. Bir kere yağsız gıda tüketemiyorsunuz ki, yani yağsız, evet, adı üstünde, tatsız, tuzsuz bir manası olmuyor. Bu yüzden en azından iştah konusunda faydası vardır yağların, bu bir. İki, kolesterol dediğimiz, hani öcü müdür yoksa faydalı mıdır, bir türlü karar veremedik ya kolesterole. Kolesterol birçok hücrenin zarının dayanıklılığını sağlar. Merkezi sinir sistemine ait çok ciddi fonksiyonları vardır. Kolesterolsüz bir hayat düşünülemez ama işte fayda zarar oranına bakmak lazım. Belli bir dozun üzerine çıkarmamak şartı ile budur. Yağ ayrıca dediğim gibi depolanan kaynaktır. Depolanan enerji kaynağıdır. Zorda kaldığında kullanılır. Isı dengesi için çok faydalıdır. Ve bir takım kimyasal maddeler, nörotransmitterler, bazı hormonlar kolesterolden elde edilir. Bu manada yağdan elde edilmiş olurlar. Yağı da yine belli oranda tüketmelisiniz. Belli oranı tekraren söylüyorum. Yani 60-70-80 yaşında bir evde oturan hacı annemize 8 yaşında bir okul çocuğunda aynı şeylerden bahsedemezsiniz. Organizmanın aldığı, yaktığı dengesi vardır yetişkin bireyler için. Büyüme çağındaki çocuklar için bir de büyüme için gerekli olan ihtiyaç vardır. İdamenin üzerine koyması gereken. Bu şartları sağlayacak enerjiyi almanız lazım. Şimdi biz eğer vakit kalırsa bahsedeceğiz ishalli çocuğu nasıl besleyelim diye. İshalli çocukta esas olan bağırsak hücrelerini yıpratmamak, yormamak açısından yağsız beslemektir. Evet. Ama ishalli çocuğu aynı zamanda yüksek kalorili de beslemelisiniz. İhtiyacınız olan kalori nereden bulacaksınız? Ekmekli olmaz, yoğurtlu olmaz, muzlu olmaz. Yağlı beslemelisiniz o zaman. Yağlı beslediğinizde sindirecek enzeminiz yok. Çocuğu sadece daha yağlı ve sulu kaka yapmaya sevk ediyorsunuz. Yani fayda zarar ortada. Böyle, evet, olunca işte hastalık yok, hasta var prensibi gündeme geliyor gene. Hastanın ciddi kalori ihtiyacı varsa yağ orada hayat kurtarıcı oluyor.
Hocam, bu yağlanma mevzusu coğrafyaya göre değişiyor mu, ülkedeki coğrafyalara göre?
Yok, coğrafyaya göre aslında değişmiyor. Coğrafyanın değiştirdiği başka şeyler var. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam şekilleri. Bir Karadenizli vatandaşımızdan bahsedelim. İşte kadın erkek önemli değil. Akşama kadar tabiri caizse işte fındık tarlası çay peşinde koşuyor. Sürekli bir eğimli arazide yukarı aşağı inip çıkma işi var. Sürekli çalışması var. Yaptığı iş mevsimlik değil. Gece gündüz yaz kış sürekli hareket halinde. Yaşadığı coğrafya sıcak değil. Yaşadığı coğrafya oturmaya müsait değil. Ama bunu bir Konyalı ile kıyasladığınızda anlatmaya gerek yok. Her şey tersiyle çarpılmış oluyor. Böyle olunca coğrafya, beslenme alışkanlığı ve hayat tarzları aslında yağlanmayı etkiliyor. Bu nedenden dolayı Orta Anadolu bölgemiz daha yağlıysa bu Orta Anadolu'nun kabahati değil doğal olarak.
Evet. Yani yağlar aynı zamanda ısı kaynağı olarak da söylediniz de bu sefer... Tabii. Yani o zaman şöyle bir şey denebilir mi? Antarktika'da yaşayan insanlar daha yağlıdır diyebilir miyiz o zaman?
Yok, bilakis yağlarını ısınmakta kullandıkları için daha yağsızdırlar. Siz hiç şişko Eskimo gördünüz mü? Hepsi bit kadar. Ama maşallah işte bizim güneyimize doğru inin Diyarbakır'a, Urfa'ya. Sıkıntısı yoksa kardeşimizin maşallah eti putu yerinde oluyor genellikle.
Hocam, bazı market ürünlerinde trans yağ asidi içermemektedir diye yazıyor. Yani bu ne demektir?
Şimdi trans yağ nedir? Uygulamak isteriz. Ben de işin doğrusu merak edip araştırıp öğrendim. Böyle bir bilgim benim de yoktu. Bir hekim standart bilmesi gereken bir şey de değil belki ama şöyle bir sıkıntı varmış. Trans yağ asidi denen şey normalde bakteriler tarafından hayvanların bağırsaklarında oluşturuluyor. Bu hayvanın etine, sütüne geçiyor. Böyle olunca zaten bizim yediğimiz her gıdada, sütte, yoğurtta kaliteliyse eğer, yağı alınmamış, çalınmamışsa eğer, biz zaten buradan trans yağ asidini alıyoruz. Bunların belli bir miktarda alınması faydalı, vücut tarafından kullanılıyor ama günlük alım belli bir rakamın üstüne çıktığı zaman LDL denen kötü kolesterolü arttırıyor, HDL denen iyi kolesterolü de düşürüyor. Şimdi yağlarda bir başka sıkıntı var. Doymuş yağ, doymamış yağ meselesi var. İşte katı yağlar doymuştur, sıvı yağlar doymamıştır. O yüzden sıvı yağ tüketim meselesi var ya. Burada da kötünün iyisidir aslında doymuş yağlar. Doymuş yağlar da LDL, kötü kolesterolü yükseltir ama HDL'yi düşürmez. Şimdi sıvı yağ, doymamış yağ LDL'yi yükseltmez, HDL'yi düşürmez. Çok iyidir. Doymuş yağ, katı yağlar, tereyağı grubu. Bunlar da LDL'yi artırması açısından kötüdür ama HDL'yi düşürmezler en azından. Trans yağlar kötünün kötüsüdür. İyi azaltır, kötüyü arttırır. Bu yüzden bu trans yağları az tüketmeniz gerekir. Bunlar da benim en çok dikkatimi çeken, işte en sevmediğimiz ambalajlı ürünlerden patates cipsler vesaireler de var. Bunlar da endüstriyel yağlar diyelim. Bu gıdaların yapımı sırasında oluşuyor imiş. Ayrıntısını ben de bilmiyorum. Ama her halükarda kötünün kötüsü yağ grubu bu. Hem faydalı kolesterolü düşürüyor hem kötü kolesterolü arttırıyor. Bu manada trans yağ içer, tabii ki içermeyecek. İçermemeli ama onun dışında başka yerlerde trans yağ alıyor muyuz? Benim de fikrim yok.
Hocam, bugüne kadar peki trans yağ alıyor muyduk ki? Şimdi tabii, yeni hep görüyoruz yani son zamanlarda.
En azından fabrika üretimi olmasını istiyoruz. Yani içtiğimiz tam yağlı kaliteli sütte trans yağ var ama ha. doğal organik trans yağ var ve ne kadar süt içiyorsunuz bir günde?
Evet.
Bir su bardağı tamam sıkıntı yok, 10 gramı zaten tutturamazsınız. Ama bir çocuk iştahlıysa, maalesef kötü anlamda iştahlıysa, verirseniz de önüne 8-10 paket büyük cips yiyebilen çocuklar var. Olduğu zaten Oo. Hepsi trans yağ, çok sıkıntılı durum.
Çok sıkıntılı bir durum. Hocam bu bölümde vitamin meselesine gelirsek, vitaminler dışarıdan almak şart mıdır? Şimdi, aldığımız yiyeceklerimizde vitamin yok mudur? Ekstraya ihtiyaçlarımız var mı?
Şimdi şöyle diyeyim. Vitamin mevzunda aslında vitamin geniş bir konu olduğu için biz bunu bir başka programda ayrıntılı konuşacağız inşallah. Ama sadece biz burada bir şey vurgulamak için girdik. Dedik ya vücutta beslenmede söz konusu olan şeyler protein, yağ, karbonhidrattır. Beslenme klasik manada suyu bir tarafa koyduk. Bir de besinlerle alınan maddeler diye ayırmalıyız bunları. Vitaminler, eser elementler ve mineraller olarak. Biz burada kötüye kullanıma ithafta bulunmak amacıyla bu soruyu koyduk aslında. Vitaminler dediğim gibi dengeli beslenen şahısta fazlasıyla alınır. Normal yaşayan insanda fazlasıyla bulunur. Normal yaşayan insandan kastımız şu. Bir insan haftada iki kez, iki saat, iki yanağı kadar alanı güneşe maruz kalsa, güneşlense D vitamini sentezleyebilir rahatlıkla. Şu an moda eşe dosta sorun. Son bir yılda hastaneye giden her 10 kişiden 8'inde vitamin D düzeyi bakılmıştır mutlaka.
Evet.
Bakılan her 8 kişinin 7'si kesinlikle düşük çıkmıştır. Bunlara hemen tedavi başlanmıştır. Ya bu kadar eksik olmamız mümkün değil. Biz güneşli bir ülkeyiz. Biz evet. sürekli sokakta gezen bir milletiz. Hani hemen şuraya geliyor. İşte hanımlarımızın çoğu tesettür. Ya tesettürlü olmasında bir önemi yok. İki yanak alacak kadar görün. Yani yanaklar örtülmüyor tesettürde zaten.
Hocam o kadar da mı görmüyoruz acaba güneşi?
Mümkün değil. Yani bakkala gidip gelirken görüyorsunuz bunu. Hadi sütü tüketmediniz, yoğurdu tüketmediniz, peyniri tüketmediniz. Ya sokağa da mı çıkmadınız arkadaş? Mümkün değil böyle bir şey. Özellikle grupları hariç tutarım. Felçli bir amcam evde oturuyordur. Kılığını kıpırdatamıyordur. Evet bunda D vitamini düşer ve destek gerekir ama akşama kadar sokakta koşturan işte bir simit satan işportacı vatandaşımızı düşünün. Onun da D vitamini düşük.
Hocam o zaman ölçümlerde sıkıntı var.
Artık o biraz akademik boyutta irdelenmesi gereken bir şey. Ben de o kanaatteyim şimdi doğrusu ama ispatlamamız mümkün değil. O yüzden iddia etmeyelim Tamer Hocam bunu.
Evet.
Vitamin konusunda benim ısrarla vurgulamak istediğim nokta şu. Bir insanda falanca vitamin, D vitamini eksik olsa bunun vücutta yapabileceği 10 tane çok ciddi, 10 tane de az ciddi ama görünür şey vardır. Mesela bağışıklık sisteminizi ciddi baskılar. Kansere karşı koruyucu mekanizmalarınız zarar görür. Astım hastası, şeker hastası, MS hastası olma ihtimalleriniz artar. Çok önemli, kabul ediyorum. D vitamininiz eksikse cildinize pullanma da olur mesela. Ya bu önemli mi? Değil ama en önce bunu görüyoruz ama biz.
Evet.
Bu tip şeylerden yola çıkarak işte bir küçük süt çocuğunun bıngıldağı biraz açıkmış olması gerekene göre D vitamini eksik olabilir. Hemen D vitamini yükleyelim. Ya D vitamini eksikliğinde boyunuz da uzamaz. Dişiniz de çıkmaz bu mantıkla. Saç telleriniz sağlıklı, güzel de olmaz. O yüzden bir tek yerden tutarak vitamin eksikliğini söylemek doğru değildir. Eğer ciddiyseniz iddianızda, ısrarcıysanız tetkik alın, düşük çıksın, tedavi edin o zaman, kabul ediyoruz. Ama birçok vitaminin düzeyine bakılmıyor. Yani E vitamini düzeyi bakılıyor mu benim bir fikrim yok, şu ana kadar hiç işim olmadı. Ama işte C vitamini rutin olarak asla ölçmüyoruz biz bunu.
Evet.
B vitamini ölçülenleri var ama hani epilepsi hastasını hariç tutarsanız normal bir hastadan niye B vitamini düzeyi isteyeceksiniz? A vitamini bakmıyoruz. Ne yapıyoruz peki? Bir multivitamin şurup yazalım gitsin. Ya niye yazdık? A, B, C, D, E, K bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne Z'ye kadar bütün vitaminler
hepsi
var içinde.
Var.
Ya niye yaptık bunu? Eğer çorba yapıyorsanız işte biraz da kimyon katın, biraz da karabiber katın güzel olur ama çocuk büyütüyorsanız bir de C vitamini bir de böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbirinde böyle bir beslenme şekli yoktur. İnsanlar eğer tüm kriterlerden sınıfı geçmek söz konusu değil de boyu posu yerinde, gelişmesi yerinde, sağlık problemi yoksa sadece cildi pullu diye D vitamini vermenin, sadece bıngıldağı elime geniş geldi diye D vitamini vermenin, sadece ya bunların sülale boyu zaten bunlar bodur, bu çocuk da uzamasın mı ya ne yapalım deyip vermenin hiçbir manası yoktur. Eğer bunlar bir hastalık tablosu oluşturduysa ve siz tıbbi olarak bunu kanıtlamışsanız eyvallah bütün tedavileri verebilirsiniz.
Evet.
Ama kanıtlanmamışsa maalesef işte aile hekimi arkadaşlarımız bu hataya çokça düşüyor. Maalesef özel hastane hekimi arkadaşlarımız bu hataya çok düşüyor. Ezbere yazalım bir vitamin, annesi babası da mutlu olsun. Böyle mutlu olacaklarsa olmasalar daha iyi.
Mutlu olsunlar hocam. Hocam bu çocuk beslenmesinde önce annenin beslenmesi çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani bununla alakalı neler söyleyebilirsiniz?
Tabii şöyle, çocuk beslenmesi derken burada süt çocuğu beslenmesi de bilir belki.
Evet.
2 yaşına kadar annelerin ısrarla bebeklerini emzirmelerini istiyoruz. Rica ediyoruz, istirham ediyoruz, talimat veriyoruz, bağırıp çağırıyoruz gerekirse. Her çeşidiyle aman emzirmeye özen gösterelim. Ama emzirirken de biraz profesyonel düşünmek lazım. Bir kere olay gene matematikle çözülüyor. Anne bir takım enerji öğelerini alıyor, besin öğelerini alıyor, sıvıyı alıyor. Yağı, karbonhidratı, proteini alıyor. Bir, bu anne yaşamını sürdürecek. İdamesini sağlayacak. Bunu koyuyor kenarıya. Bu anne bir savaştan çıktı. İşte 9 ay süren gebelik dönemi. Sonra doğum ya da sezaryen, bir hafta 10 günü var. Lohusalığa geleneksel olarak da önem veriliyor zaten memleketimizde. Sahiden bir savaş sonrası dönem. Buna ait bir takım yakıt ihtiyaçları olacak. Bunun dışında tamamını buradan anneden karşıdan bir bebekten bahsediyorsunuz. Bu bebek hayatının en önemli günlerini geçiriyor. Şimdi bir 1000 gün hipotezimiz var. Sağlam çocuk beslenmesine, sağlıklı çocukta büyüme gelişmede en çok bu konuşuluyor. İşte kabaca bir gebelik 9 ay 10 gün 280 gün sürüyor. 2 yılda 720 gün olduğu için 9 ay gebelik 2 yılda koyduğunuz zaman 1000 günü toparlamış oluyor. İşte yaşamın 1000 günü hipotezi diye bir şey var. Çok da mantıklı. Fetal programlanma deniyor. İşte önümüzdeki yılların yatırımı ta bu 2 yaşına kadar olan dönemde yapılıyor aslında. Evet. Daha önceki bir programda bahsetmiştik. Bir sebepten dolayı hayatını kaybetmiş 2 yaşındaki çocuklara otopsi yapılmış. Tıbbi araştırma amacıyla, işte ölüm sebepleri araştırması amacıyla. Bunların pek çoğunda fatty streak denilen yağlı çizgilenmeler fark edilmiş. Yani 40 yaşında sizi kalp krizi geçirip ölmenize sebep olan damar sertliği, kolesterol yığılmaları 2 yaşında kendini gösteriyor. Siz o yüzden 40'ınızdan sonra diyet yapsanız, yapın tabii ama bu işte son dakika topu ceza sahasında yukarı bitirmek olacak. O zaman bu 1000 gün meselesi çok mühimmiş. Bunu anladık. İlk 1000 günde adam gibi besleyelim çocuklarımızı. Peki nasıl besleyelim? Bıldırcın yumurtası mı versek, avokado mu? Ya bunların hiçbirinin manası yok. Hepsi magazin basının ürünüdür. Keçi sütünün bu kadar kutsandığı tek ülke Türkiye'dir. Ayrıca yatırımcıların haberi olsun. Keçi sütü yarın öbür gün belli bir doyuma ulaşınca eşek sütü, sonra da deve sütü piyasaya sürülecek. Bunların hiçbirinin tıbbi karşılığı yoktur. Bir çocuk mümkünse anne sütü alır. Yaşı müsait 1 yaşından büyükse veya tıbbi ihtiyaç var, işte farklı sebeplerden dolayı daha küçük yaşta da süt verilirse inek sütü verir. Keçi sütünün inek sütüne kanıtlanmış kaydeder bir üstünlüğü yoktur. Ha, bir çocuğun inek sütüne alerjisi varsa keçi sütü ilaç hüviyeti kazanır, çok değer kazanır, kabul ediyoruz ama bunun dışında keçi sütü mü inek sütü mü deseniz ikisi de hayvanlar tarafından üretilen, hayvanlar için üretilmiş maddelerdir. Bu manada birbirine bir üstünlüğü yoktur. O yüzden bu tip polemiklere girmenin, bu tip kafa yormanın, avokado arayıp durmanın bir manası yok. Becerip 2 sene anneler bebeklerini emzirirlerse mükemmel ötesi bir iş yapmış olurlar.
Hocam annenin bu arada beslenirken işte sen çift canlısın, işte sen bebek emziriyorsun, sen daha çok yemen lazım diye halk arasında söylerler.
Kesinlikle doğruluk payı var ve ben bu tarafta hissediyorum kendimi, bu tarafa yakın hissediyorum. Ama öbür tarafta tabii anneye de ne diyeceksin, sen çift canlısın kuzum, yemen lazım. Doğru, yese çok güzel oluyor bize de, sonra aldığı kiloyu veremezse anne erken kaybediyor, sıkıntı oluyor. Evet. Nasıl bir irade eğitimi olacak onu bilmiyorum. Yani 2 sene bol bol yesinler, işte 80-100 kilo olabilirler bu 2 sene, çok önemli değil ama o 2 senenin bittiği günde de zayıflamalarını talep ediyoruz. Hocam, annenin de yaşaması lazım.
Onun gerçeklik şeyi var mı? Hakikaten
kesinlikle.
Var mıdır
gerçekleşiyor
bu şekilde?
Şöyle, şimdi bir kadın aldığı enerjiyi tam olarak süt enerjisine dönüştüremez. Vücut dokularına da bir miktar harcamaktadır. Kabaca aldığı enerjinin %20'si bir kere kesinlikle hayati ihtiyaçlara gidiyor. Kalanından istifadeyle %80 civarında da süt enerjisine dönüştüğünü düşünüyoruz. Bir anne ortalama 700-800 mililitre süt salgıladığı hesabını yaparsanız bu 2 yıl boyunca annenin her gün 750 kilokalori enerji alması lazım. Bu da kabaca deseniz bir yetişkinin alması gerekenin 1/3 veya yarısına yakındır. Tam her yaş, her cinsiyet, her kiloya göre değişik söylememiz lazım. O zaman bir anne normalde aldığını 1/3 arttırsa ancak yırtar. Yarısı kadar arttırsa aldığını epey güzel yapar. Eğer 2 canlısın 2 kat tüketeceğim derseniz o işin sonu pek selamet olmaz. Bunların bir kısmı yanlış, şu da bilinmelidir. Gebelikte kazanılan depolar burada tüketiliyor. Yani Rabbim yine merhametiyle muamele buyuruyor. Evet. Gebelik sırasında alınan yağların, kiloların bir kısmı güzel emzirilirse eğer bebeğe gene giderek aldığın verdiğin eşit hale geliyor. Ne yapalım, gebeyken kilo aldık veremiyoruz. Bu çok doğru bir şey değil.
Evet. Hocam peki bebeklerin beslenmesi esnasında et ve tavuk suyu ayrıyeten verilir, bu besleyicidir diye denebilir mi böyle,
evet,
bir şey?
Evet, kesinlikle denebilir. Yani şöyle demek lazım, her besinin bir değeri vardır. Şimdi işte Amerikan doları şu kadar liraya tekabül eder, Rus rublesi bu kadara tekabül eder. Enerji olarak da koyduğunuz zaman işte 100 gram etten bu kadar enerji çıkar ama 500 gram tahıldan bu kadar çıkar mesela. Böyle olunca et de kolay, güzel bir protein ve enerji kaynağıdır. Eti saf tüketmeyiz biz milletçe, işte yağıyla bilmem neyle pişiririz. Evet. İçine patatesle doğrarsanız işte bütün besin öğelerini alırsınız bu manada. Bunu karşılamak için kaç kilo ıspanak yemelisiniz? Olmuyor tabii. Doğru. Ispanak kendi içinde çok değerli, mutlaka tüketilmeli ama bütün enerjiyi ıspanaktan alacağım derseniz enerji çıkmıyor oradan.
Enerji çıkmaz orada, evet. Hocam, süt arttırıcılar faydalı mıdır?
Şimdi şöyle, süt arttırmak için belki bir de şunu söylemem gerekirdi, affedersin, ben az önce unuttum. Anne hani yediğiyle sütü arttırabilir mi derken, anne yediğiyle sütü, sütün zaten bir mükemmel miktarı vardır. Bunu sağlamak için annenin tüketmesi gereken asgari miktar vardır. Anne bunu mutlaka almalıdır.
Evet.
Anne bunu çok çok arttırırsa süt çok çok artmıyor. Ama işte kötü bir şey, anne alması gerekenin eksiğini alırsa maalesef kısa vadede süt azalıyor.
Hmm.
Ben bunu vurgulamak istiyordum. Anladım. Aslında bu az önce kaldı. Annenin çok sıvı tüketmesi etkili midir? Yani teorik pratik olarak görüyoruz zaten. Sıvı kısıtlandığı zaman süt direkt azalıyor. Sıvıyı çok çok tükettiğinizde süt direkt artıyor. Süt arttırıcılar etkili midir? Bu konuda çok bir kanaat yok işin doğrusu. Bunlara galaktagog deniyor, süt arttırıcı maddelere. Bazı ilaçlar var süt arttırdığı düşünülen. Bulantı kusma ilacı olarak piyasada çok bulunur. Tıbbi kanıtlanmış etki değildir. Evet, sütü kesinlikle artırıyor ama faydasına zararına bakıyoruz. Önerir misiniz deseniz hayır, öneremiyoruz. Geleneksel bazı şeyler var. İşte yonca, rezene, anason, ısırga notu falan gibi. Bunlara ait de yapılmış çalışmalar var. Arttırdığı gösterilmiş. Kayda değer bir zararı olmadığı da gösterilmiş. Ancak kanıtlanmış bir şey bu da değildir. O yüzden biz klasik olarak rezene çayı içsin mi annesi süt artırıcı oluyor? İçsin, ne zararı, hiçbir zararı olmaz.
Evet.
Piyasada bir takım bitki çayları var. Eğer markalı, bilindik, güvenilir bir markaysa alın kullanın. İçinde ne var? Sedef otu var, işte ısırgan otu var, işte rezene var. Bunları tüketmenizin bir mahsuru yok doğal olarak. Evet. Fayda etmiyorsa bile. İşte bazı mayalar kullanılabiliyor. İsmini zikretmek istemediğimiz maddenin mayalarında süt artırıcı etkileri var. Hı-hı. Bunlar da biliniyor. Arpanın bu konuda bir etkisi var, biliniyor ama hiçbiri kanıtlanmış veri değil maalesef.
Evet. Hocam, bunlara bağlı olarak da bir yaşından sonraki çocuklarda alması gereken kalori miktarı belli midir?
Şöyle, bu gayet rahat hesaplanır. 10 yaşına kadar olan çocuklarda kilo başına 100 kalori alması kabul edilir. Alması gerektiği kabul edilir bir günde. Yani bir pratik şey yapalım, formül verelim. 10 kiloluk bir çocuğun günde 1000 kaloriye ihtiyacı vardır. 10 kilodan sonraki 10 kilo için kilo başına 50 kalori. Daha sonra her kilo için 20 kalori eklenir. Hı-hı. 10 yaşında çocuk 10 çarpı 100, 1000 kaloriye ihtiyaç duyar. 20 kiloluk bir çocuk İlk 10 kilosu için 1000 kalori, ikinci 10 kilosu için 500 kalori, yani 1500 kalori almalıdır.
Evet.
20 kilodan sonra 20-20 koyarsanız bunun üzerine, mesela 30 kiloluk bir çocukta bu denklemi çözmeye kalkarsanız 1700 kaloriye denk gelir. Ki 30 kilodan sonra biz yetişkin gibi düşünürüz. Zaten bir yetişkinde ihtiyacı kabaca 1700-2100 arasında.
Hocam, bunun karşılık gelen besin öğeleri mesela
i̇şte
nasıl olabilir?
Onun
bir kaba bir şey,
eskiden,
şekli var mı?
Eskiden şunu söyleyebiliyorduk mesela, 100 gram kırmızı et şu kadar kalori verir. Şimdi maalesef endüstriyel et tükettiğimiz için o etin alındığı inek neyle beslenmiş?
Sürekli hocam, siz bayağı daldınız
işte
yani.
İşte dalamıyoruz. Dalabilsek, çözebilsek çok güzel de. İşte özgür otlayan tavuk diye bir şey diyordu hocamızın biri. Hoş bir laftı gerçekten. Özgür otlayan tavuğun yumurtası kaliteli oluyor ama tavuk çiftliğinde sürekli yemle büyüyen tavuğun yumurtası o kalitede olmuyor. Şimdi bunun yumurtası kaç kolyeri, onun yumurtası kaç kolyeri?
Ama daha büyük oluyor.
Büyük de oluyor hakikaten ama işte dediğim gibi kalori bu yüzden söyleyemeyeceğim. Yani artı bu, hani internete Google'a yazınca herkes cevabını veriyor. O yüzden oradan bakar merak edenler. 100 gram etten kaç kalori alıyorum, ne kadar almalıyım? Hani böyle diyetisyenliğe soyunabilirsiniz bu manada.
Evet. Hocam, gıdalarda bulunan antibiyotik var mıdır?
Ya şimdi maalesef var. Bunu da hani konunun yeri gelmişken söyleyeceğiz ama biz daha sonra bununla ilgili gıdalardaki katkı maddeleri, zararlı maddeler diye bir program yapmayı düşünüyoruz.
Evet.
Şöyle sıkıntı. Daha önce sanıyorum çok eski bir programda paylaşmıştık bu bilgiyi. Bir doktor hanım çocuğunu doktora götürür. Kendisi çocuk hekimi değil, çocuk hekimine götürür. Bir sebepten idrar tahlili yapılır. İdrar tahlilinden sonra bir de idrar kültürü yapılır. Kültürde falanca mikrop ürer. Bu üreyen mikroba karşı hangi antibiyotikler faydalıdır, hangileri işe yarar diye bakılır. Standart bilgiler gelir. En sonunda hiç olmayacak bir antibiyotiğe çok dirençli olduğu gözükür. Bunun Tam değil ama pratik karşılığı şudur. Bir insan bir antibiyotiği gerekli, gereksiz, yarım, yamalak, fazla, eksik, uzun süre kullanırsa o antibiyotiğe karşı vücutta direnç gelişir. Bu çocuk ömrü boyunca bu antibiyotiği hiç tüketmemiş. İşte annesi doktor bilerek veriyor ilacı. Yanlışla vermek söz konusu değil. Ama çok fazla tüketmiş gibi direnç gelişmiş çocukta. Evet. Ya bu neden olur diye araştırırken doktor hanım ideal beslenmeyi sağlayacağım derken her gün iki öğün her hafta iki öğün balık tüketmiş, balık yedirmiş çocuğuna. Ankara'da oluyor hadise. Ankara'da bir baraj gölünden tutulan çiftlik balıkları kullanılmış. Balığın adı çupra balığı. Evet. Yapılan araştırmalar maalesef ismi de benziyor. Ciprofloxacin denen bir antibiyotik grubu var. Bu çiftlik çupralarında balıklar zayi olmasın, telef olmasın, işletme zarar etmesin diye suya ciprofloxacin antibiyotiği atılıyor imiş. Balık yemi de yiyor, havayı da suyu da tüketiyor ama ciprofloxacin antibiyotiğini de tüketiyor.
Evet.
Çocuk o kadar çok çupra yemiş ki, yediği çupradan o kadar çok ciprofloxacin almış ki direnç, ya olacak iş mi bu? Çok başkası iyi. Anlatsa inanır mıydım bilmiyorum. Kitapta okusam ya abartılıyor derdim. Hani benim gibi bir teyitli antibiyotik düşmanı bile buna inanırken düşünür. Ama takip eden çocuk hekiminden ben kulağımla dinledim. Anne dahiliye hekimi Ankara'da, yani bakın bu kadar net bilgiler. Evet. Şeyden bahsetmiyoruz, bir efsaneden bahsetmiyoruz. Çok zorlanılırsa isim misimde bulunabilir gerekirse. Bir başka örneğini de yakın zamanda duyduğum için bu konuyu buraya koymak istedim. Bir büyük gıda firmasının satın almasıyla uğraşan bir arkadaş. Gıda firmaları yumurta akını yumurta olarak değil de yumurta akı olarak alıyorlar imiş. Hı-hı. Onlar da bu arkadaşımızın hassasiyeti yüzünden yılda bir yapılan testi iki ayda bir yapmaya başlamışlar. Aynı ciprofloxacinin tırnak içinde amcasının oğlu diyebileceğim bilmem ne floxacin antibiyotiğinden çokça bulmuşlar. Maalesef gene aynı mesele. Tavuk çiftliği işletmecisi aman sevgili tavuklarım ölmesin diye. Katmış ciprofloxacini. Ne oluyor? Yediğiniz gofretin etken maddeleri arasında bulunan yumurta akında bilmem ne işte floxacin antibiyotiği var.
Antibiyotik var.
Bu kadar net. O yüzden buna daha sonra değineceğiz ama yani gün geçmesin konu tamsamasın diye böyle araya koyayım dedim bu soruyu da.
Hocam çok iyi yaptınız. Buna daha geniş bir yer ayıracağız
i̇nşallah,
o zaman.
İnşallah katkı maddede diye bir konumuz olacak inşallah.
Hocam programın da sonuna geldik. Son bir soru daha soralım isterseniz.
Buyurunuz.
Enerji içecekleri, sporcu destek içecekleri tarzında mı adlandırılıyor?
Yok değil.
Onlar ayrı şeyler midir
enerji
acaba?
Enerji içeceğini ayrı, sporcu desteği ayrı konuşmak lazım. Enerji içeceği dediğiniz şey marketlerde satılan enerji içecekleri. Hani Sağlık Bakanlığı'nın okul kantinlerinde satılmasın dediği şeyler.
Evet.
Bunların iki özelliği var. Bir, yüksek miktarda şeker içeriyorlar. İki, kafein tarzı uyarıcı maddeler içeriyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Standart işte çok iyi uyuyamadığınız, nispeten yorgun olduğunuz bir gün arkadaş hatırı yürüyüşe çıkacaksınız ya da futbol maçı yapacaksınız. İki bardak kahve içseniz o sizin kapasitenizi arttırır. Zaten profesyonelseniz doping testinde de pozitif çıkar böyle olunca. Enerji içecekleri bu demektir. Her insanda zindeliği arttırır. Enerji içeceği yüksek şeker içeriklidir. Tutup o saatte iki tabak makarna yiyemezsiniz ama maça çıkarken iki tane bu enerji içeceklerinden devirebilirsiniz evet. O arada. Ne oldu? Glikozu aldınız, uyarıcıyı aldınız. Enerji içeceği bu demektir.
Evet.
Yalnız bu enerji içecekleri için eğer abartısız tüketirseniz kahve içmek de faydalıdır. Her gün bir fincan kahve içerseniz işte kalp krizi riskini azaltıyor, bunamayı azaltıyor falan bin tane şey söylenir. Doğru yalan bilmiyoruz. Bunların çoğu tıbbi ispatlanmış şeyler değildir ama
evet.
Genel manada geleneksel içeceklerimiz olan çay ve kahvenin dozunda tüketilmesinin sağlığa kısmi faydaları olduğunu düşünüyoruz. Abartmazsanız zararı yoktur ama neticede keyif amacıyla da tüketebilirsiniz bunları.
Evet.
Ama enerji içeceklerinin çok fazla bu grupta değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Tamamen fabrika ürünü, sentetik ürünler bir kere. Kullanılan glikozun menşei ayrıca soru işareti. Obez çocukların çoğunun bu şekilde geliştiği düşünülüyor. Dediğim gibi çok enerji tüketeceğim ben enerji alayım diye değil de maalesef lezzetinden dolayı bilgisayar başında oynayanlar bunu çokça tüketiyor. Daha önce bahsettik obezite kanserden çok adam öldüren bir hastalık netice itibariyle. Bu manada enerji içecekleri bir kere ilaç olarak ve gıda olarak değerlendirilmediği için bu konunun işte kutsal kurumu Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA vardır.
Evet.
Bunlar bu konuda yorum bile yapmıyor. Bunun benimle hiç alakası yok. Bu gıda değil ilaç değil. Ben niye uğraşacağım ki bununla diyorlar.
Hocam bu enerji içecekleri bir ihtiyaç mı çıkartılmış
değil,
yoksa hayır. Keyfiyet
zararlı,
tarzında?
Yani sigara gibi düşünebilirsiniz bu manada. Evet. O kadar değil. Sigara gibi kötülemiş olmayalım ama emin olun zarar noktasında kanserden ölenler de bir grup, obeziteden ölenler de bir grup. İki tane enerji içeceği içmekle bir şey olmuyor ama iki tane sigaradan da bir şey olmuyor zaten. İki
evet.
Sigara içenler sonra iki paket içmeye başlayıp sonra akciğer kanseri oluyorlar. İki üç tane enerji içeceği içenler de bunları abartarak obez olup ölüyorlar ondan sonra.
Doğru.
Onun dışındaki gıda destek ürünleri az önce dediğim gibi hani ileride değiniriz dediğim
sporcu destek
ürünleri. Evet. Maalesef bir kere en kötü tarafı, biz şuna çok bozuluruz. İlaç firmaları artık bağışıklık güçlendirdiği iddia eden ürünleri hekimlere tanıtım yapmıyorlar. Çok şükür yapmıyorlar. Eczacılarda da bir doyuma ulaştılar. Artık anaokulu müdireleri üzerinden iş görüyorlar maalesef. İşgüzel anaokulu müdirelerimiz, tamam eğitim konusunda çok faydalılar, sağ olsunlar, var olsunlar da kendi işlerine baksalar iyi olacak gibi geliyor bana. Anaokulu müdiremiz kayıt yaptıran her öğrencimize böyle büyük bir şefkatle yaklaşıyor. İşte çocuğunuza şu kırtasiyeyi alın, bu kıyafeti alın. Ha bir de bilmem ne marka bir ürün var, haberiniz olsun. Bunun içince hasta olmuyor çocuklar.
Allah Allah.
Yani şimdi böyle mi yapılmalı? Bunun hiçbir tıbbi, yani yapanlar öbür tarafta bunun hesabını verecek, onu bilsinler bir kere. Bağışıklık güçlendirici olduğu iddia edilen ürünlerin benim bildiğim Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlısı yok. Hani ben bilmiyor olabilirim, kaçırmış olabilirim ama %99'unda bilirim. Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatı yok. Üzerinde gıda Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlıdır. Gıda evet. takviyesidir yazıyor. Şimdi bu nasıl bir şey? Yani eczanede satıyorsunuz, ilaç kutusu içinde satıyorsunuz ama Tarım Bakanlığı, ya bu devletin de maalesef bir açık verdiği nokta. Maalesef kötüye kullanım, işte dediğim gibi anaokulu müdirelerine kadar uzadı gitti işin ucu. Bunun bir şey, bir paralel de budur. Bu tip proteini yüksek ürünleri kimden temin ediyorsunuz? Maalesef akşamın bir saati gittiğiniz merdiven altı spor salonundaki ne idüğü belirsiz spor hocasından.
Evet.
Özellikle vurguluyorum. Yani adam çıkar der ki ben arkadaş işte spor akademisini şu yılda bitirdim. Bu konuda yüksek lisansım da var. Bu konudaki akademik gelişmeleri yakinen takip ederim. Şu şu şu ruhsatlı ürünlerin bu tip faaliyetler öncesinde faydalı olduğu söylenmektedir der. Ve önümüze tıbbi bir kanıt da getirirse başımızın üstünde yeri var.
Evet.
Böyle mi oluyor Tamer Hocam? Böyle olmuyor.
Öyle olmuyor.
Kardeş sen şimdi çok koşturuyorsun, çok mekik çekiyorsun, çok ağırlık kaldırıyorsun ama öyle gösterişli bir pozuya sahip olmak istiyorsan şu ilaçtan da günde 10 tane iç oldu mu? Böyle yapılıyor bu, kimse yadırgamasın.
İşte
zayıflama ilacı içip ölen bir kardeşimiz var. Evet. Böyle oluyor bu işler. Bununla uğraşmakla görevli kişiler maalesef başka işlerle uğraşıyor. Onlara bunlara sıra bulamıyor ama bari tüketmesinler. Bari tüketmesinler diyelim. Sporcu destek ürünü diye bir şey yoktur tıbbi manada. Piyasada var, satılıyor, evet. Bazıları bilindik ve sağlam firmaların ürünleri, evet. Doğru. Gıda manasında faydalı. Çikolatalı gofret yemek kadar zararlı deseniz evet ayıp etmiş olmazsınız. Ama yani ben bir hekim olarak cevap vermem gerekiyor. Tıbbi karşılığı olmayan şeylerdir. Pazunuz öyle bir filinki kadar olmasın ama böbrekleriniz rahat çalışsın diyoruz biz.
Hocam işin özeti doğal beslenelim diyorsunuz yani.
Nerede? Keşke olsa. Mümkün değil ki.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Rica ederiz efendim.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Nefes Saat programında sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.